Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırkambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda sosyolog Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Filistin'i konuşacağız, İsrail'i konuşacağız. Son günlerde özellikle Orta Doğu ile ilgili algı, Filistin'le ilgili algıyı konuşacağız. Hocam, Orta Doğu kelimesi son günlerde böyle karşılıklı olarak özellikle bizim iç siyasette de restleşme için de kullanılıyor. Filistin'e, özellikle Gazze'de İsrail'in saldırılarına karşı bir birlik, bir mukavemet olsa da özellikle işte Orta Doğu bataklığı tabirinin kullanılmasına işte hükümetten en son Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan öyle bir tepki geldi. Siz dedi nasıl Orta Doğu bataklığı diyebilirsiniz? İşte bizim Şam-ı Şerif dediğimiz Şam oradayken, işte kıblegahımız Mekke oradayken, Medine oradayken, kardeşlerimizin yaşadığı işte Bağdat oradayken, peygamberler diyarı iken bu coğrafya, bu Orta Doğu bataklığı tabirini kullanmasak diye böyle bir çıkışı oldu. Tabii bu Orta Doğu bataklığı tabiri aslında oradaki siyasi mülahazalar için kullanılan bir tabir. Neticede bir coğrafyayı bu manada nitelendiriyor gibi gözükse de oradaki siyasi kargaşa için de kullanılıyor. Tabii bu siyasi kargaşayı doğuran en önemli etmenlerden birisi de İsrail. Hatta en önemlisi de diyebiliriz, Arap ülkelerinin kendi aralarında da bir takım çekişmeleri olmasına rağmen İsrail'in oradaki varlığı bu çatışmaları, çekişmeleri körüklüyor. Zaman zaman da dengeleri de değiştiriyor. Hocam, İsrail devleti nasıl ortaya çıktı? Siyonizm hareketiyle birlikte bir bu hareketin başladığını, devletin kurulduğunu biliyoruz biz. Biraz Siyonizm'den ve 100 yıl öncesine kadarki İsrail devletinin kurulma hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz bize?
Şimdi tabii Orta Doğu ile ilgili böyle bir tanımlama büyük ölçüde oradaki halkların, oradaki hareketlerin tepkilerini, meydan okuyuşlarını dışlamak, aşağılamak, reddetmek için geliştirilen bir ifade. Yani Orta Doğu bataklığı ifadesi. Özellikle bu Avrupalılar tarafından, Amerikalı aydınlar, bilim adamları, siyasetçiler, bunlar tarafından geliştirilen bir şey. Ciddi bir gerçekliğin üstünü örtme tutumunu ifade eder bu aslında. Orta Doğu çünkü zengin bir yer. Yani dünya petrollerinin %60'ını içinde taşıyan bir ülke. Ama bu %60'ın zenginliği Müslümanlar doğrudan yönetmiyor. İngilizler, Fransızlar ve Amerika Birleşik Devletleri bunlar alıyor, bunlar yönetiyor ve bunlar kullanıyor. Buradaki halklar ve yönetimler, insanlar ise ikincil bu konuda. Kendi zenginliklerinin sahipleri değiller. İkinci olarak burası sadece maddi zenginlik alanı olarak önemli değil, tarihi, kültürel ve medeniyet müktesebatı açısından da zengin bir bölge. Yani peygamberlerin doğduğu, peygamber tarihinin yaşandığı, peygamberler mücadelesinin yoğun olarak kendisini ifade ettiği, ortaya koyduğu bir bölgedir. İşte Roma, Sasani, kadim işte Zerdüştlük gibi Hristiyanlık, İslamiyet, Yahudilik, semavi dinlerin doğuş yeridir burası. Hikmetin doğduğu yerdir burası. Evet. İnsanlık aleminin aydınlatıldığı merkezdir burası. Çok değerli, çok büyük, önemi olan bir yerdir. Hakikaten Ramazan öncesinde ben işte Kudüs'e gitmeye nasip oldu. Yani 3 günlük bir ziyaret döneminde bile o bölgenin ne kadar büyük bir değer taşıdığını hissettim şahsen. Bu herkes tarafından söyleniyor, yani söylenen bir şey. Ama bugün bu kadar büyük bir değer taşıyan bir bölge, kentler, dinler, peygamberler, medeniyetler, burası ters yüz ediliyor. Bataklık olarak tanımlanıyor. Ve üstelik bu tanımlamayı yapan insanlar da buranın zenginliklerine el koyan, hırsızlık yapan kişiler, ülkelerin işte siyasetçileri, yöneticileri bunu yapıyor. Bu amacı tabii aynı zamanda Türkiye'de tartışılmasının nedeni de Türkiye bölgeyle ilgilenmesin efendim, bölgeyle ilgilendikçe bataklığa batar, başına bela alır ifadesidir. Bu büyük bir yanlışlık çünkü orası her zaman bizimle beraber olmuştur. Biz her zaman orayla beraber olmuşuz. Yani Türkiye'deki aileler, Türkiye'deki fikirler, Türkiye'deki kitaplar, Türkiye'deki tasavvuf ekolleri, bunların hepsi bir biçimde orayla ilişkili. Hiçbir zaman oradan kopmadı. Yani Türkiye'de bir ailenin tarihine bakın, mutlaka Şam'la, Halep'le, Medine'yle, Mekke'yle, ne bileyim yani Kuzey Irak'taki Erbil'le ilişkilidir yani. Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da bu çok yaygındır. O nedenle biz orayı kendimizden uzak görsek de orası kendisini bizden uzak görmüyor. Hala orada işte Türkler önemseniyor, Anadolu'dakiler önemseniyor. Yani bizden bir şey bekliyor, kurtuluş bekliyor insanlar. O nedenle orası bizim sorumluluğumuzda olan bir yerdir. Kardeşlerimizdir, medeniyetimizin doğuş yeridir, kutsal mekanlarımızın olduğu yerdir. Bir sorun varsa o sorunla başa çıkmak için bizim de mesuliyet üstlenmemiz ve o sorunları çözmemiz için çaba içinde, gayret içinde olmamız lazım. Bu Orta Doğu ile kurduğumuz ilişki önemli. Çünkü son 100 yılda Osmanlı yıkıldıktan sonra Orta Doğu'yu bize karşı düşmanlaştırdılar. Araplar sizi arkadan bıçakladı. Bu sıradan bir önerme değil. Yıllarca aydınların zihniyet dünyasını besleyen temel bir önermedir. Yani ayet gibi aydınların kafasına çakılmış bu.
Ve bu biraz da hocam dini sahiplerle, yani din karşıtlığı sahiplerle ortaya atılmış bir önerme değil mi?
Evet. Yani
yoksa işte Araplar işte sıradan, bizim işte Bulgaristan, Yunanistan, işte Rusya gibi bir komşumuz mantığıyla yapılmış bir karşıtlık da değil bu. Altında bir din düşmanlığı da var.
Din düşmanlığı var. Yani işte bu topraklar asırlarca Kur'an alfabesi diyerek insanlarımız Kur'an alfabesi der. Hiçbir, yani bizim mesela ninelerimize bakın, Arap alfabesi diye bir deyim kullanmaz.
Hatta eskimez yazı der, eski yazı
evet.
Yani.
İslam alfabesi der.
İslam alfabesi.
Ama işte o Araplar düşmanımızdır önermesini kabul edenler, siyaset olarak benimseyenler bunların hepsini tasfiye etti. Ve bizi kopardılar o medeniyetimizde, kültürümüzde, kentlerimizde, bölgemizde olan ilişkilerimizde. Oradaki insanlara da Türkler yüzyıllarca sizi sömürdü önermesini kafalarına yerleştirdiler. Arap aydınlarının çoğunun kafasına bunu yerleştirdiler.
Evet. Yani hocam hemen burada şu konuya girmek istiyorum. Evet. Tabii bir kendi aydınımızın meselesi bu. Bir taraftan da buna taraf olan batılı ülkeleri görüyoruz. Bu birazdan belki bahsedeceksiniz. İsrail Devleti'nin kurulmasında İngiltere'nin çok böyle etken olduğunu, çok etkili olduğunu görüyoruz biz. İşte evet. 1917 senesinde Balfour Deklarasyonu diye bir deklarasyon evet. var ve burada Yahudi Devleti'nin kurulmasına açıktan destek veriyorlar İngilizler. Evet. Bu manada bu tavrı, İngilizlerin bu tavrını, dış dünyanın tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Başta İngilizler olmak üzere.
Yani bir defa Anadolu, Orta Doğu merkez olmak üzere Osmanlı'nın bu egemenlik hakimiyet bölgesi Osmanlı'nın yıkılmasıyla beraber yeni dünya hakimiyetini temsil eden İngilizler tarafından yönetilmeye başlanıyor. Bu en önemli aslında değişmedir. Yani 19. yüzyıla kadar sadece bu bölgende değil aslında dünyanın hakimiyetini Osmanlı temsil ediyor. Bir Osmanlı dünya düzeni sistemi var. Bu dünya düzeni sistemi devam ettikçe İslam dünyasındaki da problemler yok. Orta Doğu bırakın bataklığı zenginliğini yaşayan bir yer. Yani ticaretiyle, kültürüyle, ilim merkezleriyle, mimarisiyle dünyanın en zengin, en aydınlıklı, en saadet dolu olan yerleridir. Ama 19. yüzyıldan sonra dünyada bu denge bozuluyor. Osmanlı hakimiyetini kaybediyor. II. Abdülhamit buna direniyor. Buna en büyük direnişi gösteren padişahlarımızın başında yer alıyor. Ve işte Siyonistlerin çabaları da bu tarihsel döneme denk geliyor. Theodor Herzl burada önemli bir figür. Aslında Theodor Herzl gibi bir figürü ortaya çıkaran da yine Avrupa tarihinin kendisidir. Mesela Zweig'in hatıralarını, düşüncelerini okuduğumuz zaman çok enteresan bir biçimde karşılaşırız Theodor Herzl'in biyografisiyle. Theodor Herzl Viyana'da sıradan bir yazardır. Yani 1000-2000 satan bir dergiyi çıkaran bir kişidir. Etkinliği olmayan birisidir. Ama Fransa'da bir şey yaşanıyor. Avrupa'da bir şey yaşanıyor. Dreyfus davası dediğimiz bir dava.
Evet.
Dreyfus davası Yahudilerin çok korkunç bir biçimde dışlanmasının bir hikayesi aslında orada. Ulus devletleşme sürecinde Fransız ulus devletinin aslında diğer farklı kimliklere, farklı dinlere, farklı dillere mensup olanları nasıl dışladığını anlatan bir hikayedir. Dreyfus Yahudi bir Almandır, bir teğmendir Fransız ordusunda ve kendisine bir iftira atılıyor. Vatan haini olarak yargılanıyor böyle olmadığı halde. Bütün kılıçları alınıyor, rütbeleri sökülüyor ve kamuoyu oluşturuluyor bunun etrafında. Yahudiler aşağılanıyor Dreyfus etrafında. Bu Theodor Herzl'i uyandıran bir şey. Var olmak için artık işte nasıl diğer ulus devletler kuruluyorsa Yahudi ulusu da, ulus devleti de kurulmalıdır gibi bir anlayışa yöneliyor. 40-50 sayfalık bir Yahudi devleti metni yazıyor. Yazdığı bu metinle Yahudiler üzerine müthiş bir tesir uyandırıyor. Ve ondan sonra Theodor Herzl öne çıkıyor. Theodor Herzl işte Yahudi komiteler, toplantılar yapıyor. Siyonizmi ilk defa işte inşa etmeye başlıyorlar. İkinci Abdülhamit'le görüşüyorlar. Ve Filistin üzerinde iddialarda bulunmaya başlıyorlar. İkinci Abdülhamit bildiğimiz gibi bu hikayeyi her zaman bunu reddediyor yani. Sunulan bütün yani altınlar, bütün imkanlar, borçları tümüyle silme. Ya ki o dönem Osmanlı Devleti hakikaten büyük ekonomik zorluklar yaşayan bir devlet.
Evet.
Buna rağmen 2. Abdülhamit bunları kabul etmiyor ve reddediyor. Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya. Bölgenin sahibi olan büyük bir siyasi güç olduktan sonra bölgedeki Şam'da, Filistin'de, Kudüs'te, Erbil'de hepsi de korunabiliyor. Ama bu büyük siyasi güç gittiği zaman bütün buralar işgal edilmeye başlanıyor. Ve 1916 yılında Sykes-Picot anlaşmasıyla bölgeyi paylaşıyorlar Fransızlar ve İngilizler. Bu Siyonist gruplar sürekli bir takım çalışmalarda bulunuyorlar ve İngilizler üzerine. Çünkü yeni dünya düzeninin temsilcisi İngilizler ve onlar aracılığıyla İsrail diye bir ütopyalarını gerçekleştirme mücadelesini veriyorlar. 48'de bu başlıyor ve devlet olarak İngilizler tarafından kendilerine devlet veriliyor. İşgal başlıyor. Filistin toprakları %90'ın üstü Filistinlerden oluşuyor. Ama bugün İsrail'i yöneten yöneticiler o dönemde birer militan olarak terörist olarak katliamlarda bulunuyorlar. Birçok yerleri, köyleri basıyorlar, katlediyorlar. Filistin'in eteklerinde hala yıkık olan, harabe olan bir bölgeyi bize gösterdiler.
Yani Kudüs ziyaretinizde.
Evet, evet. O dönemde yapılan katliamlar, oradaki insanlar kimi öldürülüyor, kimi orada sürülüyor. İsrail devletinin ana politikası artık budur 48'den itibaren. Çeşitli yerlere saldırmak, katletmek, insanları oradan sürmek, ondan sonra kendi insanlarını orada taşıyıp yerleştirmek. Bu siyaset devam ediyor. 67 savaşlarıyla daha bir hız kazandı bu. 67 savaşlarından sonra da İsrail orada uluslararası destekle beraber, tabii bu bölgede birçok devletler var ama bu devletlerin devlet olarak bir niteliği yok. Yani uluslararası düzenle ilişki, diyalog, pazarlık konusunda bir önemleri yok. O nedenle İsrail, Yahudiler dünya ekonomisini elinde tutan varlıklar demektir ve Siyonizmi orada sahneye koyuyorlar. Bütün Yahudiler yani Siyonist değil.
Hocam çevreye baktığımız zaman Ürdün, Lübnan ve Mısır var.
Evet.
1948'de devlet kurulduktan sonra Filistinliler daha çok buralara yayılıyorlar ve neredeyse evet. 1 milyona yakın insan kendi topraklarından çıkarılmış oluyor. Ben hocam burada şunu da bir sormak istiyorum. Bu Arap milliyetçiliğinin yükseldiği bir dönem aynı zamanda. Bu
evet,
Filistin, İsrail Devleti'nin kurulması. Bu durum yani bir taraftan Filistin meselesi olarak baktığımız zaman, bir taraftan İsrail Devleti'nin kurulması olarak baktığımız zaman, bu genel olarak Arap siyasi aklında, Arap düşüncesinde neler sebep oldu? Yani
evet.
bu... Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizminin ortaya çıkışı da buna mı denk geliyor hocam?
Evet.
Yani nasıl bir kimlik oluşturdu Araplar bundan sonra? Yani bir taraftan da böyle laik seküler bir siyasi algıya doğru gittiklerini de görüyoruz bu tarihten itibaren. Nasıl bir değişim
yani
ortaya
tabii,
çıkardı bu?
Bölge işte yani Fransızlar ve İngilizler oraya, İtalyanlar daha Mağrip bölgesine İtalyanlar yerleşti. Ondan sonra Fransızlar ve da işte Suriye'de mesela Fransızlar. Hafız Esad'ı başa getirenler Fransızlardır.
Evet.
Dolayısıyla burada Arap milliyetçiliği bir işte beraber olma, Nasırcılık, Bağızcılık, Bağızcılık işte yeniden doğuş demek.
Evet.
Bunlar bir araya gelerek orayı kalkındırma, ayakta tutma gibi bir takım askerlerin, bir takım juntaların böyle arayışları var. Ama bu juntalar kısa sürede aslında kimisi Rusya ile, kimisi ABD ile, kimisi Fransa ile ciddi anlamda işbirliği içine girerek var olma çabası içine girdiklerini görüyoruz. O nedenle aslında kısa süreli Nasır etrafında olduğu gibi büyük bir beraber olma, ayağa kalkma düşüncesi, ütopyası ortaya çıksa, gözükse de realitede bir şey olmuyor. Realitede Nasır kalkıyor, işte İhvan-ı Müslümin'i tasfiye ediyor. Veya işte Baas Partisi kalkıyor orada o İslami hareketleri tasfiye etmeye çalışıyor. Çünkü Arap milliyetçiliği gelişiyor ama Arap milliyetçiliğinden beklenenler, onlar etrafında kurulan partiler, gelen cuntalar, yapılan ihtilaller sonuçta bir şey ortaya koyulmadığı görüldüğü zaman İslami hareketler bu defa doğuyor. Ve Filistin meselesi konusunda mesela İhvan'da olduğu gibi aslında ciddi anlamda bu milliyetçi hareketlere destek verenler de oluyor. Yani Nasır'ın hareketiyle İhvan-ı Müslüm'ün İsrail konusunda beraber hareket ediyor.
Evet. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün
evet.
kurulmasına da hamilik
evet,
yapıyor
yani
değil mi
Filistin
hocam
Nasır? Evet. Yani Filistin Kurtuluş Örgütü de tabii yani milliyetçilik hareketleri, kurtuluş hareketleri olarak doğduğu zaman Filistin Kurtuluş Örgütü de bunun bir parçası olarak geliyorlar. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü de işte Yasar Arafat hakikaten ideolojisi ne olursa olsun Filistin davasında büyük hizmetleri olan bir kişi.
Evet.
Yani dünyada bunu tanınır hale getiren, Filistin'in hatta yerel düzeyde bir devlet olarak tanınmasını sağlayan, buna öncülük eden de bir lider Yasar Arafat. Ama Filistin Kurtuluş Örgütü ve Arap milliyetçiliğinin istenilen etkinliği ortaya koyamaması, Arap toplumlarının sorunlarını çözememesi, diktatör rejimlerini kurması, bunları meşrulaştırması toplum nezdindeki itibarlarının kaybına neden oluyor. Bu Filistin meselesi için de öyle. Ve dolayısıyla ondan sonra intifada ve Hamas daha İslami temelden hareket eden ve Filistin meselesine de buradan bakan, böyle bakan hareketler doğuyor. Aslında tabii Filistin özelinde baktığımız zaman Filistin Kurtuluş Örgütü de Fetih'te ciddi anlamda dini bir şeye sahiptir. Müktesebata sahiptir.
Evet.
Dini dışlayan seküler bir şeye de sahip değil yani.
Evet. Hocam isterseniz kısa bir ara verelim.
Evet.
Programımızın o ikinci bölümünde El Fetih, Hamas'ı ve bu intifada
evet.
hareketlerini konuşalım. Kıymetli dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra Kırk Ambar devam edecek efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız efendim. Bugün Filistin meselesini konuşuyoruz. İsrail Devleti'nin kurulması meselesini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızın bu konuda değerlendirmeleri oldu. Programın bu kısmında da şu anda Filistin hareketini sürükleyen partilerden, oluşumlardan biraz bahsederek girmiş olacağız. Hocam şimdi 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra şey başlıyor. Yani asıl sorun başlıyor.
Evet.
Ve 1964'te ilk defa ilginçtir. Kendi içinde Mısır'da bir taraftan İhvan hareketini bastırmaya çalışırken evet. bir taraftan da benzer bir hareketin kurulmasına destek olan Nasır'ı görüyoruz. Yani evet. Filistin Kurtuluş Örgütü olarak bildiğimiz hareketin kurulmasına hamilik yapıyor. Ve az önce de bahsettik, Yasir Arafat bu hareketin başında ve El Fetih bir şeyi, yan kuruluşu yani. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün birçok olaylar yaşanıyor. Mesela 1972'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nden ayrılan Kara Eylül adında evet. bir grup var. Bunlar 1972'de Münih Olimpiyat Oyunları'nda 11 İsrailli sporcuyu evet. kaçırıyorlar ve işte Almanların da operasyonuyla bir kargaşa çıkıyor ve bu 11 sporcu öldürülüyor 1972 olimpiyatlarında ve bunu işte El Fetih ve Filistin Kurtuluş Örgütü üzerine kalıyor bu olay. Yine bakıyoruz hocam, 1987'de Hamas kuruluyor.
Evet.
İşte Harekatül Mukavemetül İslamiye adı altında, o oradaki harflerin toplanmasıyla oluşuyor Hamas. İşte Şeyh Ahmet Yasin ismini evet. orada ilk defa duyuyoruz. Ve yine Müslüman kardeşlerin Filistin kanadı olarak kuruluyor. Ve sanki o İhvan-ı Müslümin hareketine Hamas daha yakın duruyor evet. şu anda evet. hocam. Evet. Kaldı ki 1988'de Yasser Arafat... İsrail'in meşruiyetini kabul edelim ve evet. Yeniden bir masaya oturalım diyor. Bir şekilde daha hani o işte cihat, intifada hareketleri biraz daha böyle Hamas'ın kucağında kalıyor. Yani evet. daha böyle bir seküler bir hareket haline geliyor gibi görüyoruz. Şimdi hocam bu durumda baktığımız zaman, yani bir tarafta biraz daha böyle ihvan merkezli bir Hamas var. Bir tarafta da işte bugün Abbas'la evet. temsil edilen işte Fetih Hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü hareketi evet. var ki biraz daha böyle İsrail'in meşruiyetini tanıyan, evet. onlarla masaya oturma taraftarı olan bir hareket. İlginçtir hocam, ikisinin de silahlı kanadı var. İşte Hamas'ın İzzettin el-Kassam Tugayları var. İşte diğerlerinin el-Aksa şehitleri Tugayı var. Evet. Bu ayrışmayı neye bağlıyorsunuz? Evet. Yani bu buradan ne çıkar? Zaman zaman bunlar anlaşıyor, tekrar ayrılıklar ortaya çıkıyor. Bu gerçekten bu Filistin hareketinin kendi iç dinamikleriyle oluşan bir şey mi? Yoksa işte burada da hep şüphelendiğimiz Hı. gibi İsrail'in de burada bir dahli var mıdır yani?
Yani burada tabii bir defa milliyetçi hareketler 45'lerde, 50'lerde, 60'larda etkili bölgede. Dolayısıyla sorunları çözmek isteyenler daha çok milliyetçi hareketlerden yaralanarak hareket ediyorlar. Filistin de böyle. Ama bu milliyetçilik Türkiye'de gördüğümüz gibi, Türkiye'de de yani tümüyle milliyetçilikler öyle değil ama devlet milliyetçiliği seküler bir milliyetçiliktir Türkiye'de. Ama orada yani Arap ülkelerindeki milliyetçilik öyle seküler bir milliyetçilik de değil. Hele Filistin Kurtuluş Örgütü bağlamında düşündüğümüz zaman bu daha da öyle değil. Fakat sonuçta milliyetçi hareketlerin şöyle bir dezavantajı var. Sadece temsil ettikleri ulusla sınırlı olma gibi bir durumları var. Yani Filistin meselesinde İşte FKÖ daha çok evet İslam dünyasının, Arap dünyasının belli ölçülerde desteği var ama bu Filistin davasını milliyetçilik temelinde ele alıyor. Bir İslam davası olarak ele almıyor. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde bütün İslamlar, Müslümanlar bunun içine kendi görmüyorlar. Bu bir yönüyle İsrail'in içine gelen bir şey de. Yani Filistin meselesini sadece Filistin'in sınırlarıyla ilgili olan küçük, kendi denetiminde yönetilebilir bir olguya dönüştürüyor. Fakat Filistin meselesi bir İslam meselesi olduğu zaman o zaman bütün Müslümanları yeryüzünde, Endonezyalıları da, efendim Çin'deki Müslümanları da, Amerika'daki Müslümanları da, Rusya'daki Müslümanları da,
Avrupa'daki
Müslüman Türkleri Müslümanları de, da. Ya bütün Arap olmayan Müslümanları da ilgilendiren bir meseleye dönüşüyor. Evet. O nedenle bu İsrail'i çok daha korkutan bir şeydir. Hamas'a tavizsiz davranması, Hamas'ı yok etmeye çalışmasının temel güdüsü budur yani. Siyonizmin güdüsünde bu vardır. O nedenle 2007'de Hamas iktidara geldiği zaman İsrail kudurmaya başlamıştır. Ve bugün hala dünya şeyine ben siyasal İslam'ı engellemeye çalışıyorum. Hamas böyledir gibi mesajlar veriyor. Çünkü yani o bölgeyi düzenleyen iradeler de bundan korkuyor. İslam dediğimiz zaman evrensel bir şeydir. Sadece Arapları veya sadece Şam'ı, sadece Filistin'i, Kahire'yi kapsamıyor.
Evet.
Bütün bölgeyi kapsıyor. Ya Türkiye Cumhuriyetleri de kapsıyor, Anadolu'yu da kapsıyor, işte Uzak Asya'yı da kapsıyor. Onların kardeşliğini, birliğini, beraberliğini gündeme getiriyor. Bu hegemonyacı, bölgeyi düzenleyen, o işte zenginliğimize el koyan, her çeşit müdahaleyi yapan, uluslararası düzene sahiplerini ürkütüyor. İsrail onların şeyidir zaten orada. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün açıklamalarında vurgulanan iki şey var. Biz Orta Doğu'da bir, İsrail'in güvenliğini isteriz. İki, enerji kaynaklarının güvenliğini isteriz. Üçüncü olarak da lütfen söylüyorlar, bizim müttefikimiz olan ülkelerin güvenliğini istiyoruz. Üç şey var yani burada. Ya üçüncüsü diğerlerine şey olsun diye yani böyle baston olsun diye. Asıl iki şeyi var. O nedenle İsrail Hamas'tan çekiniyor ve Hamas'tan ciddi anlamda çekiniyor. Bu son Gazze saldırılarında da yine vurguladılar. Hamas'ın meşruiyetini kabul etmiyorlar. Türkiye'ye çok kızmalarının nedeni de bu. Türkiye Hamas'ın liderini Ankara'da karşıladı. Bu onlar için çok büyük bir tehdit. Yani bu hegemonyacı güçler için de bir tehdit. Türkiye FKÖ'yü sadece tanımıyor, Türkiye Hamas'ı tanıyor. Türkiye işte orada bütün Müslüman halkların özgürlüğü için, hak ve adaleti için var olduğunu söyleyen liderleri tanıdı. Türkiye'nin bunu tanımasından daha doğal bir şey olamaz. Çünkü Hamas, Filistinliler tarafından seçilmiş olan bir hükümettir. Meşru bir hükümettir. Avrupalıların demokrasi dediği şeyle iktidara gelmiş olan bir yönetimdir. O nedenle Hamas hakikaten Filistin'i bugün meşru düzeyde temsil eden en büyük güç ve Filistin direnişini en ciddi anlamda temsil eden, örgütleyen bir güç. Ondan dolayı Ahmet Yasin gibi yani sandalyede değil mi? Sandalyede
evet, evet.
Yaşayan, ayakları olmayan, yaşlı olan birisinin varlığını bile Siyonistler tahammül etmemiş. Bir bombayla, uçak bombasıyla bir insanı, o yaşlı insanı, o sakat olan, eksik olan insanı yok etmişler yani. Bu kadar korkunç şeyleri var bunların. Hiçbir kural tanımıyor Siyonistler, İsrail devleti. Her şeye bomba, her yeri bombalıyor, çocukları öldürüyor, işgal ediyor, mültecileştiriyor. Yani şu Gazze'ye bakın. Gazze mesela 67 yılında İsrail'in işgaline giriyor. Gazze tarihine baktığımız zaman ki bugün Gazze'de bu saldırılar ve İsrail bombaları devam ediyor. Çoluk çocuk orada katlediliyor. Evler yıkılıyor Filistinlerin başlarına. 2011 yılında 1.7 milyon insan yaşıyor. Ve bunun 1 milyonu Birleşmiş Milletler'in mülteciler sistemine kayıtlı olan insanlardan oluşuyor. Şehrin çoğu mültecileştirilmiş.
Kendi içinde yani.
Kendi içinde mültecileştirilmiş. Kendi topraklarında, kendi varlığında mültecileştirilmiş. Yani bu İsrail'in ne kadar korkunç bir barbarlık sergilediğini ortaya koyuyor.
Açık hava hapishanesi resmen, evet, hocam.
Evet, açık hava hapishanesi. Öldürüyor, katlediyor.
Duvar çekiyor
duvar
etrafına.
Çekiyor, ondan sonra tel ergileri çekiyor. İnsanları sürekli kayıt altına alıyor. Sürekli takip ediyor. Bu kurgu filmlerinde hani uzaydan gelip de yeryüzünde Amerika'yı falan işgal eden Amerikalılar yaptığı için.
Independence Day diye
yani
filmler de
yani bu Amerikalılar düşünmüyor mu bu filmleri, evet, yapıyorlar?
Hakikaten. Hocam bir de çok, evet, ilginçtir. Hani bu kadar dünyanın açıldığı, açık toplum haline geldiği, serbest dolaşımın olduğu, ticaretin, evet, yapıldığı bir yerde bu insanlar, evet, normal asli ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını bile kazdıkları tüneller vasıtasıyla elde ediyorlar. Yani bu da çok acı bir şey.
Şimdi
yani.
O tüneller de enteresan. Yani 1990'larda abluka başlıyor. Siyonist İsrail abluka altına alıyor Gazze'yi ve bu ablukalar devam ediyor.
O intifada hareketi de o zamanlar başlıyor. 1987-95 arası ilk intifada başlıyor.
Abluka işgal, sadece işgal de değil, oraya istediği zaman müdahale edip yıkma, insanları öldürme, katletme, duvarlar çekme, tel örgüler çekme manasına geliyor. Ve bu burada işte Mısır'la Gazze, ya bunlar sınır zaten. Tüneller yapıyor buradaki şeyler, Müslümanlar. Bu tünellerden ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ama bakın işte şeye bakın, Sisi'nin manasına ve Mursi'nin manasına bakın. Mursi geldiği zaman bu tünelleri açıyor. Buradaki kardeşlerine yardım ediyor. Ciddi anlamda Gazze büyük bir şeye kavuşuyor yani. Bir ferahlığa kavuşuyor, bir desteğe kavuşuyor.
Hatta o zaman hocam göstermişlerdi o tünellerden araba bile geçiyor. Yani insanlar Mısır'dan sıfır araba alıyorlar, o tünelden geçiriliyor ve şeyde satılıyor, yani Gazze'de satılıyor.
Bu kimin işine gelmiyor? Bu Mursi bunu sağlıyor. Mursi'nin iktidarı bunu sağlıyor. İşte bu iktidara tahammülü olmayan uluslararası düzen ve İsrail Siyonizmi, Mursi'yi götürüyorlar, Sisi'yi getiriyorlar. Sisi geldiği zaman yaptığı ilk şey yeniden bu tünelleri kapatmak. Tünellerin %80'ini kapatıyor. Ve böylece İsrail'e beraber hareket ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu İsrail sadece aslında, yani bugün Gazze'ye bombalar düşmeye devam ediyor. Gazze'ye sadece İsrail Siyonizmi bombaları atmıyor aslında. Onunla işbirliği yapan bütün aslında rejimler, bütün diktatörler, o bombalara da bir ortaklığı var. Bir mesuliyeti var. Bu Türkiye için de böyle. Oradaki bombaları eleştirmeyen, karşı çıkmayan, Filistin davası bizim davamız değildir diyenler de İsrail'in bombalarına ortaktır. Veya İsrail'in bombalarını atanlara karşı çıkan irade, karşı çıkan lider, karşı çıkan siyasete eleştiri bugün getirip onlara ey zalim diyen insanlarla İsrail bombalarını alkışlayanlardır. Çok açık söylüyorum yani maalesef. Bu bombalar atılıyor, insanlar katlediliyor. Televizyonlarda izleniyor, dünya seyrediyor, biz seyrediyoruz. İsrailler kendi çocuklarını, kadınlarını götürüyorlar, seyrettiriyorlar.
Bombaları.
Evet. Böyle büyük bir cinayet işleniyor. Ve bu ülkede bir gazetenin genel yayın yönetmeni çıkıp bu bombaları reddeden, eleştiren, Birleşmiş Milletleri göreve çağıran, Arap Ligi'ni göreve çağıran, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağıran bir lidere ey zalim diye yazı yazıyor. Bu çok, yani ben pek kullanmam bu ifadeleri ama bu çok büyük bir edepsizliktir yani. Yani o zaman o bombaları reddedenine zalim diyorsan sen İsrail'in dilini kullanıyorsun. Başka bir şey değil bu. Başka bir açıklaması yok.
Evet. Hocam bu iç politikayı bir konuşacağız.
Evet.
Bizdeki bu algıyı, en son Gazze algısını bir konuşacağız. Evet. Öncesinde şunu sormak istiyorum ben. Uluslararası arenada bu mesele nereye gider hocam? Şimdi belki demin de konuştuk, işte El Fetih ile Hamas'ın çatışmasının altında biraz bu var. İşte El Fetih 1988'de Yasser Arafat'ın İsrail devletini resmen tanıması, ona bir meşruiyet atfetmesi, belki de bir şeyler koparmak için bunu yaptı yani ama. Şimdi mesela hocam Mahmud Abbas şunun taraftarı, işte 1967 sınırlarını tanıyalım, ateşkes olsun, işte bir de Filistin devleti neşvünema bulsun diyor.
Evet.
1967 sınırı da şu an mevcut İsrail devletinin %78'ini oluşturuyormuş hocam. Yani 1967'ye dönülse şu an İsrail'in %78'i orada.
Evet.
Buna mı dönecek yani bundan sonraki hareketlerde, siz ne görüyorsunuz? Yani tabii bizim burada İsrail'in varlığını tartışmamız, meşruiyetini tartışmamız da biraz komik yani. Adamlar işte yarım asırı geçkin zamandır hem zulmediyorlar hem orada bir devlet kurdular, üretiyorlar, satıyorlar.
Bu, ama yani, biz diyor, hayır biz bunu tartışacağız yani, peygamberimiz ne diyor? Yani bir zulmü elinizde değil mi yani?
Evet yani.
En son olarak diyor kalbini hissediyor.
Kalbinizde buğz edin diyor. En zayıfıdır diyor. Evet yani biz şu an dilimizle en azından dilimizle, konuşuyoruz. Yani
Türkiye bu konuda hakikaten büyük bir tavır ortaya koydu. Bu milleti de o yönüyle takdir etmek lazım. Türkiye'de bu milletin seküleri olsun, doğulusu, batılısı, Türk'ü, Kürt'ü, AK Partili, AK Partili olmayan, ne bileyim yani dindare, dindar olmayan, İslamcı, ülkücü ciddi bir desteği var.
Yani şeye, hocam biz şu an çarpışarak mı kaybediyoruz? Yani bütün bunlar işte Hamas'ın yaptıkları, İslam dünyasındaki az da olsa işte bu mukavemet, işte bu ayaklanmalar, gösteriler, Hristiyan dünyanın, Batı dünyasının bile bir şekilde artık isyan etmesi.
Evet.
Bu nereye varacak? Yani İsrail bundan vazgeçecek mi? Ya da bir takım işte komplo teorileri de üretiliyor. İşte 2020'de İsrail devleti yıkılacak. Bugün bir gazetede şimdi, okudum. Hani evet, bizatihi işte bir öngörüsüymüş Yahudi bir profesörün. Yani tabii bu, biz burada kahin değiliz ama ya burada da bir kafa karışıklığı var sanki yani.
Yani bir defa şu var. İsrail'le ilişki tarzı konusunda Filistinlilerin farklı içtihatları olabilir. Farklı meşrepleri, yorumları olabilir. Onların kendi içindeki tartışmaları. Önemli olan bunun çatışmaya ve birbirini yok etmeye dönüşmemesi. Bu ihtilaflar her zaman olur toplumlarda. Bu ihtilaflar ve yöntemler konusundaki farklılıkları İsrail kaşıyıp onları birbirine düşman hale getirmemesi önemli. Son olan mesela aslında Hamas'ta El Fetih'te birleşti ve beraber hareket etmeye karar verdiler. Ama buna ilk tepki İsrail Siyonizmi gösterdi. Dikkat ederseniz.
Evet.
Dolayısıyla oradaki ihtilaf sadece Müslümanların, hani olabilir biz bu mesele konusunda şöyle diyelim, bir grup çıkar, öbürü de hayır böyle diyelim. Bu doğal bir ihtilaf olur. Farklı içtihatlar olur, farklı yöntemler olur. Ama bu sadece böyle değil. Orada İsrail özellikle ortak bir siyasi gücün oluşmaması için müdahalelerde bulunuyor ve onları parçalıyor ve ayırt etmeye çalışıyor. Nitekim bir araya geldiklerinde büyük bir tepki ortaya koydu. Bir defa durum bu. İkinci olarak ya İsrail'in bunları yakıp yıkması, kurallar tanımaması vesaire, dünyanın en gelişmiş teknolojinin ya sahip olması, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir süper gücün, İngiltere'nin, Almanya'nın, herkes diyor ki kendini savunuyor. Bütün dünyanın egemen güçleri İsrail Siyonizmini destekliyor. Çünkü İsrail Siyonizmi onların Orta Doğu'daki hegemonyasının bir parçası. Ama bu realite, bu realite böyle devam etmez. Bir de idealiteler var, bir de normlar var, bir de evrensel hakikatler var, ahlaki değerler var. Onlarla da bizim bakmamız gerekiyor. Bu realitele görelim. Ama onlarla baktığımız zaman da yani bu bölgenin zenginliğini alıp çalmak uzun süre devam etmez. Bu bölgenin birbiriyle çatışmalı küçük yapılar halinde var olması uzun süre devam etmez. Biz aydınlar olarak, düşünenler olarak, sorumluluk sahibi insanlar olarak üst siyasetleri geliştirmek konusunda konuşmak, düşünmek, fikir üretmek, yöntemler geliştirmek, tartışmalar yapmakla sorumluyuz.
Evet.
Biz mevcut olan olumsuz kötü duruma teslim olmayı seçersek bu hocam, çok büyük bir zelillik durumudur.
Doğru. Hocam burada hemen vaktimiz de az kaldı. Evet. Birkaç dakikamız var. Türkiye'deki bu olaylardan sonra konuşulanları, söylenenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Verilen tepkileri?
Ben açıkçası şunu görüyorum. Hakikaten Türkiye bugün Filistin davasını İslam dünyasında da dünyada da tek başına savunma cesaretini ortaya koymuş bir ülke, bir millet, bir hükümet, bir liderlik. Bu bizim için bir şereftir. Şu evet, bütün tek başımıza kalmış olabiliriz. Ama biz evrensel hakikati savunmak ve temsil etmek konusunda bir büyüklük ortaya koyuyoruz. Şunu da hatırlayalım, yani Osmanlı Beyliği tek başına küçük bir beylikti. Bugün bütün bir bölgeyi beylikler, her bir ulus devleti beylik olarak tanımlarsak biz küçük bir beylik olabiliriz. Ama Osmanlı bu beylikler içinde bir şeye sahipti. Bir düşünceye sahipti, bir ütopyası vardı, bir siyaseti vardı. Ve dolayısıyla gittikçe büyüyen, haklı olan Osmanlı oldu. Tarih tekerrür etmez. Ben tarihin tekerrürüne inanmam. yeniden Osmanlı kurulmaz. Ama biz tarih içinde bütün bir coğrafyayı yöneten bir siyaset ortaya koymuşsak bir millet olarak, yeniden bir ortak siyaset ortaya koyabiliriz. Ve bugün bu konuda bu millet, dediğim gibi, yani seküler bir insan da Filistin davası diyor, dindar olan bir insan da diyor. Ve bir liderlik bunu ısrarla savunuyor. Tayyip Erdoğan bunu ısrarla savunuyor. Bütün kariyerini, bütün geleceğini, bütün varlığını riske alarak bunu savunuyor. Birleşmiş Milletler'e çağırıyor. Amerika'ya çağırıyor. Almanya'ya çağrıda bulunuyor. Kavgacı bir dil kullanabilir. Savaş var. Savaş ortamında kavgacı dil kullanılacak. Yani orada bombalar atılıyor. İnsanlar kalk dediniyor. Sakin konuşacağız. Nasıl sakin konuşacaksın yani hakikaten? O nedenle Türkiye burada büyük bir fedakarlık ortaya koyuyor, riskler alıyor, doğru. Ama uzun vadede Türkiye bu davada kazançlı çıkacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de kazançlı diyor ya, gerçek kazanç sahibi Türkler arasında Türkiye yer alacak. Sadece Türkiye değil aslında, halklar olarak düşündüğümüzde rejimler eski hegemonyanın temsilcileri olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Suudi Arabistan'da öyle. Mısır'ın Sisi'si de öyle, diğerleri de öyle, İran hariç. Her şeye rağmen İran bence Türkiye gibi direniş tutumunu sürdüren bir ülke. Ama buradaki halklar, buradaki hareketler Türkiye'yi hissediyorlar, takdir ediyorlar ve onlara Türkiye'nin verdiği umutlarla onlar daha da büyüyecek ve daha da iradelerini merkezileştirerek bence önümüzdeki dönemde bu hareketler siyasi partiler olarak da, yönetimler olarak da, aydınlar olarak da daha etkin hale gelecekler.
Bu birilerinin iddia ettiği gibi bir iç siyaset malzemesi değil. Yani mevcut hükümet de ta baştan beri bu Filistin meselesi konusundaki tavrını belli bir istikamette sürdürüyor hocam. Yani evet. Bu tür eleştiriler de yapılıyor. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için, halkı galeyana getirmek için, bir takım duyguları ayyuka çıkarmak için bu kullanılıyor diye. Evet. Buna katılmamız herhalde mümkün değil.
Yani onlar
değil.
Da hayır, olumlu yönde kullansınlar. Olumlu bir şey yap, o olumluyu kendi siyasetin için kullan yani. Bunu yapabiliyorsan bir sakıncası yok. Bunlar örtüşüyor dediğin gibi yani. Tayyip Erdoğan ilk defa çıkıp Filistin davası savunmuyor yani. Tayyip Erdoğan'ın hücrelerinde Filistin davası var zaten. Yani bir Tayyip Erdoğan'ın yetiştiği kuşağa, yetiştiği, içinden geldiği siyasete bak. Yani gençliğinde, değişik dönemlerinde bununla ilgili okumuştur, eylemlere katılmıştır. Ne bileyim, bir sürü şeyler yapılmıştır. Yani bir İslami kesim olarak düşündüğümüzde, gençliğimizi mesela biz düşündüğümüzde, yani Filistin davası hep davamız olmuştur.
Evet.
O nedenle siyasi partideyken de davan olur, yazarken de davan olur. Diğer başka bir yerde de davan olur yani bu.
Evet, gerçekten çok sahiplenildi hocam. Evet. Ben hiç ummazdım. Yani Hürriyet Gazetesi bile, yani evet, internet sitesinden takip ediyorum. Çok böyle ciddi şekilde taraf oldu bu evet, konuda.
Taraf olmak zorunda kaldı.
Taraf olmak çünkü zorunda kaldı. Bir şey dikkatimi çekti hocam. Sizin de dikkatinizi evet, çekti mi bilmiyorum. Tabii ki Irak'taki bu bizim Türkmen soydaşlarımız var, kardeşlerimiz evet, var. Onların da IŞİD'in, özellikle Şii olanların IŞİD tarafından işte katledildiğini, bir takım zulümlere maruz kaldığını da duyuyoruz. Ekmelettin İhsanoğlu böyle bir, ya yeter artık, ne bu işte, hep Gazze diyoruz işte, bir tarafta da böyle Türkmenler var, hiç kimse onlardan bahsetmiyor der gibi bir koridor açmaya çalıştı ki mutlaka bizim o tarafa da bakmamız gerekiyor. Demin dediğiniz o vizyona sahip olacaksak her tarafa bakmamız gerekiyor ama çok böyle şey bulmadı. Yani yeni bir koridor açamadı sanki.
Gerçekliği anlatmıyor. Yani Türkiye evet, Türkmenlerle İstanbul'da bunların vakıfları var, dernekleri var. Ahmet Davutoğlu defaten Ankara'da Türkmen liderlerle görüşmeler yaptı. Bu tır hadisesi Türkmenlerle ilgili bir hadiseydi. Bugün Türkmenlerin savunulması gerektiğini söyleyenlerdir. Dün oraya giden tırları
çeviriyorlardı.
Bunu unutmasın.
Evet.
Yani.
Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, bir Kırkambar programının yine sonuna geldik. Haftaya başka bir konuyla karşınızda olmayı murat ediyoruz efendim. Hoşça kalın.